Sizleri bugün sizleri yine Matta 8'e götüreceğim. Matta 8. bölümün ilk 14 ayeti değerli kardeşler. Oradaki ruhsal içerik ve ilk yaptığım konuşmayı böyle kısa bir iki noktayla size hatırlatacağım ki bugün yapacağım parçayı güzel bir şekilde bağlamanız mümkün olsun. Hatırlayın hemen Rabbimiz Celile ya da Galile Gölü'nün karşı yakasına ne yapıyor? Öğrencileriyle birlikte geçiyor. Ve karşı tarafa geçtiğinde onu kim karşılıyor? İki tane adam karşılıyor. Değil mi? Hatırlayın, iki adam. Cine tutsak iki kişi İsa'yı ve öğrencilerini karşılıyor. Ve bu iki kişi 8. bölümün 28. ayetinde okuduğumuz gibi ne diyor orada? Çok tehlikeli insanlardı bunlar. Onlarda bu tehlike nereden kaynaklanıyordu? Onların içerisinde var olan kötü ruhlar, yani cinler olarak ifade ettiğimiz kötü ruhlardan dolayı gerçekten de oranın halkı için, o yöre halkı için büyük bir tehlike oluşturuyorlardı. Ve dedim ki biz buradaki olayı, yani bu 14 ayette yer alan olayı net bir şekilde anlayabilmek için önceki olayı bilmemiz lazım. Önceki olay neydi? Hatırlayın hemen. Önceki olayda İsa yine öğrencileriyle birlikte teknede, kendisi arka tarafta uyuyor teknenin arka kısmında ve öğrenciler beraber fırtınaya yakalanıyorlar, değil mi? Ve fırtınaya yakalandıklarında öğrenciler ne yapıyor? İsa'yı azarlar bir dil kullanaraktan. Aldırmıyor musun? Batıyoruz burada, ölüp gideceğiz. Senin hiç umurunda değil gibi bir ifade kullanıyorlar ve İsa'yı uyandırıyorlar, değil mi? İsa ne yapıyor? Kalkıyor, elini kaldırıyor ve rüzgara ve dalgalara sus diyor, sakin ol diyor ve sakin oluyor. Şimdi bu olay, yani doğadaki bu olayı olay üzerinde yetki sahibi kim? Yaradan Tanrı, değil mi? Şimdi öğrenciler bunu gördükleri zaman, ya kardeşim, yani Tanrı'nın yapabileceği bir şey bu. Yani Tanrı ancak bunu yapabilir, rüzgara egemen olabilir ve dalgalara egemen olabilir. Şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıyorlar ve bir soru soruyorlar. Bölüm nasıl bitiyor? Bakın 27. ayete bakın, 8. bölümün 27. ayetine. Nasıl bitiyor o olay? Rüzgar olayı nasıl bitiyor 27. ayette? Bakın lütfen. Nasıl bitiyor? Bu nasıl adam ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor. Şimdi bir soru soruyorlar. Bu nasıl bir adam? Kafa karışmış vaziyette tamamen. Şimdi bakın 28. ayete girdiğimiz zaman 34'e kadar olan kesimde bu nasıl olur? Yani bu nasıl olur ya da bu adam kim sorusunun yanıtını net bir şekilde görebiliyorlar, öğrenebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Nasıl? Sonraki olay aracılığıyla. Demek ki önce neyi gördüler bunlar? Şunu gördüler. Bu kişi, ait olduğumuz Rab İsa Mesih sadece doğa üzerinde değil, aynı zamanda da kötü ruhlar üzerinde, cin olarak ifade ettiğimiz kötü ruhlar üzerinde de yetki sahibi, güç sahibi. Bunu net bir şekilde anladılar ve kavradılar sevgili kardeşler. Şimdi şöyle düşünün. Şunu söylemiştim. Önceki olayda o kargaşalık düzeltiliyor. Dalgalar sakinleşiyor. Ortalık süt liman oluyor. Tamam mı? Şimdi ortama ne hakim? Sakinlik hakim. Ve tam o esnada, o sakinlik varken, tam o sakinlik içerisinde ne oluyor? Mezarlıkta bulunan, mağaralarda yaşayan iki adam böyle şeytanın ordusu olarak ifade ettiğimiz kötü ruhlar onu, o adamların ağızlarını kullanaraktan ne yapıyor? O sessizliği bozulmasına neden oluyorlar. Yani o adamlar net bir şekilde mağaradan çıkaraktan öfkeli bir şekilde ne diyorlar 29. ayette? Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun? Ya kızgın, Öfkeliler, işlerine gelmedi çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hemen diyorlar ki vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin? Harika bir şey bu ya. Ha? Şimdi aslında burada çok şey sorulabilir de ben şimdi bu ayete baktığım zaman hatırlayın, kafanızı canlandırın. Aslında değerli kardeşler ben bazen şu ifadeyi kullanıyorum. Birçok imanlıyım diye geçinen imanlı kardeşler var. Buradaki kötü ruhlar kadar imanları yok. Bakın lütfen yanlış anlamayın beni. Heyecanla bunu söylüyorum. Öyle imanlı kardeşler var ki kiliseye düzenli giden, kiliselere katılan ama bu kötü ruhlar kadar güçlü imana sahip değiller. Ya bu insana açık bir dille ey Tanrı'nın oğlu, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu beyan ediyorlar. Bu bir. İkincisi, son yargı günü var değil mi? Bize işkence yapmak için mi geldin? Demek ki neyi gösteriyorlar? Ha, son yargı İsa Mesih'in elinde. Bunu biliyorlardı. Bu iki. Üçüncüsü neydi? Bir üçüncüsü daha vardı. Bu 29. ayete baktığımız zaman Rab İsa Mesih istediği her an onları ortadan kaldırabilecek güce sahip. Bunu şeytanın ordusu bile bunu biliyordu sevgili kardeşler. Birçoklarımızın daha hala anlamaya çalıştığı şeyleri bunlar çok net bir şekilde biliyor ve ağızlarıyla da ikrar edebiliyorlardı değerli kardeşler. Şimdi ben kendime soruyorum ya bu ruhlar, bu kötü ruhlar, cinler nasıl oluyor da İsa'nın Tanrı olduğunu son yargı onun tarafından gerçekleştirileceğini nereden biliyorlardı? Benim için bu soruyu sormak lazım. Şimdi bunlar nereden biliyorlardı değerli kardeşler? Şimdi hatırlayın ne demiştim? Düşünün birazcık ilk konuşmamda. Nereden biliyorlardı? Bunlar sıradan insanlar değil ki. Bakın ne dedim? Bunların bu İsa hakkında bu kadar bilgiye sahip olması gerçekten onların kim olduğunu bilmemiz gerektiğini gösteriyor. Kimdi onlar? Bitti, bitti. Artık bunu hatırlayın. Düşmüş melekler. Yani hatırlayın, Lucifer adında ışık taşıyan anlamına gelen ışık meleği, Tanrı gibi olma arzusu içerisindeyken, ne oldu? Gururundan dolayı Tanrı onu aşağı attı. Doğru mu? Sonra ne oldu? Kendisi aşağı gitti ama şimdi biliyorsunuz, herkesin arkasından giden çok insanlar var. Bugün günümüzde o kadar yanlış yapan insanlar, önderler var ki o önderlerin arkasından koşarak gidiyor insanlar. Yanlış öğreti olmasına rağmen, yanlış noktada olmuş olmalarına rağmen çok ilginçtir. O yamuk insanların arkasından gidiyorlar. Bakın ben çok yıllar önce hatırlıyorum bir yerde okumuştum. Amerika'da ya da pardon İsviçre'de mi Amerika'da mı yalan olmasın tam hatırlayamayacağım. Bir tarikat değerli kardeşler ve bu tarikat üyeleri vardı. 85 kişi mi yalan olmasın bu adama inandılar ve kendilerini yaktılar o adama inanarak. Bu korkunç bir şey ya. Demek ki şeytan değilken, ışık meleği iken Lucifer adında gururundan dolayı yükselmesinden dolayı aşağı atıldığında onu destekleyen melekler, daha önce Tanrı'nın ordusuydu bunlar. Melekler, dikkat edin. Melekler onu izlediler. Ve birlikte onlar da aşağı atılmış oldu. Bakın, demek ki o zaman diyebiliriz. Ya bunlar nereden biliyordu? Bunlar melekti de onlar. Tanrı'nın ordusunun içerisindeydi bunlar. O bilgiyi onun için sahipler. Yani Tanrı'da olmanın sonucu bu bilgiye, bu köklü bilgiye sahipti bu insanlar. Bu insanlar diyorum, bu ruhlar, bu kötü ruhlar değerli kardeşler. Onun için vahiy 12. bölüm 9. ayet. 12. bölüm 9. ayette şunu şey yapmıştık. Büyük ejderha iblis diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan bakın ne diyor? Lütfen melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Vahiy 12 ayet 9. Vahiy 12 ayet 9. Şimdi nereden kaynaklanıyordu bu güç? Adamlardaki güç nereden kaynaklanıyordu? Yüreklerinde bulunan kötü ruhlardan dolayı. Yani o kötü ruhlardan dolayı bu güç O adamlar da vardı sevgili kardeşler. Ama bakın, bu kötü ruhun sadece o insanlar aracılığıyla başka insanlara zarar vermekle kalmıyorlar. Aynı zamanda da kendilerine de zarar veriyordu bu insanlar. Bakın, aynı olay Markos'ta anlatılıyor. 5. bölüm 5. ayet. Markos 5'e baktığımız zaman, Markos 5. bölüme baktığımız zaman, 5. ayete baktığımız zaman, 5-5'e baktığımız zaman, orada nasıl bir ifade var? 5-5'te. 5-5'te ne var? Hemen bulan okusun. Ayetaş buldun mu? Hemen oku abi.
Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor. Kendini taşlarla yaralıyor.
Bakın, kendini taşlarla yaralıyordu. Demek ki hem başkalarına hem de kendilerine zarar veriyordu bunlar. Ben şimdi burada şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Ya acınacak, çaresiz bir durum gerçekten. Acınacak, çaresiz bir durum. Ama bu çaresizlik insan açısındandı çaresizlik. İnsan açısındandı. Ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman şeytana ait ya da şeytanın yönetimi altında hareket eden insanlara baktığımız zaman, günaha tutsak olan insanlara baktığımız zaman, bu insanların sonu da aslında böyle. Değerli kardeşler. Gerçekten böyle. Bunu net bir şekilde söyleme ihtiyacı söylüyorum. Ama umutsuz değiller. Umutsuz değildir. Yani cin olarak adlandırılan o kötü ruhlar ne kadar güçlü olmuş olsalar da o ruhlardan çok daha güçlü olan bir Rab var. Bunu nereden anlıyoruz? Bu ruhlar ne yaptılar? Yalvardılar diyor. Bakın, yalvardılar değil mi? Öyle okumadık mı? Bakın 31. ayetteki sözlere yalvardılar. İsa'ya yalvardılar. Bu neyi gösteriyor? İsa'nın o ruhlardan, o kötü ruhlara çok daha yukarıda olduğunu gösteriyor, hamdolsun. Ondan sonra şimdi neden yalvardılar? Luka'dan bir ayet okumuştum, hatırlayın. 8. bölümden, Luka 8'den bir ayet okudum size. Neden değerli kardeşler bu varlıklar İsa'ya yalvardı? Neden yalvardı? 31. ayet, Luka 8 ayet 31'de. Ne diyor abi 8:31'de?
Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvardı.
Demek ki dipsiz derinliklere, yani cehennemin dibine, o ateş gölüne gitmemek için yalvardılar. Yetki sahibi İsa'nın elindeydi, hamdolsun, yetki. Güç ondaydı. Ve öyle tedirgin oldular ki, aslında biliyorsunuz daha zaman dolmamıştı. Son yargı günü gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani vakitsiz. Nasıl olacaktı bu? Onlar vakitsiz bir şekilde ölüme doğru gitmekte olduklarını gördüler. Fark ettiler sevgili kardeşler. Onun için yalvarmak zorunda kaldılar değerli kardeşler. Ve son olaraktan belki şöyle diyebiliriz. Cinler İsa Mesih'in izni olmadan, Rabbimiz izin vermedikçe, bakın, domuzlara bile gidemezlerdi. Amin. Rabbimiz izin vermeseydi kesinlikle domuzlara bile gidemezlerdi değerli kardeşler. Demek ki diyebilir miyiz? Denetim kimin elinde? Güç kimde? Rabbimiz İsa Mesih'ti. Amin. O zaman ne dedik? Bu güç nerede gerçekleşti? Çarmıhta. Değil mi? Rabbimizin hayatını feda etmesi, yengi kazanması, ölümden dirilmiş olması, şeytanın başının ezildiğini net bir şekilde açıklıyordu. Başı ezik şeytanın. Ama ne dedik? Hatırlayın. Bize zarar veriyor mu? Hatun hala anlatıyor değil mi? Bazen Hatice de çok anlatıyor. Ben duyuyorum, Enver de zaman zaman anlatıyor. Zaman zaman ben de anlatıyorum. Demek ki faaliyetleri devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bakın. Evet. Kuyruk vuruşlarıyla. Oramızı buramızı acıtıyor, bize zarar veriyor. Ama hamdolsun ki sevinelim. Zehrini bize kesinlikle akıtamaz. Amin. Amin. Evet. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kafası ezik olmuş olması. Şeytanın kafası ezik olmuş olması. Ve zehrini akıtamaz olması bize neyi hatırlatıyor? Ya da bizim önümüze nasıl bir gerçeği önümüze koyuyor? Eğer o bize zehrini akıtamıyorsa, eğer onun kafası ezikse, o zaman bu nasıl bir mesaj veriyor bize? Onun ezik kafalı olması, zehrini akıtamaz olması, değerli kardeşler. Amin. Biz Tanrı'nın çocukları olduk. Neyin sahibi olduk? Tanrı'nın çocukları olmakla. Sonsuz yaşamın sahibi olduk. O zaman diyebilir miyiz? Bu şunu gösteriyor. Sonsuz yaşam Rabbimizin elinde. Veren kim? O. Eğer o sonsuz ise o zaman sonsuz olan kaybolmaz. Kaybolup giden bir yaşam değil. Neden değil? Bunu ben söylemiyorum. Yuhanna 10. Yuhanna 10 değerli kardeşler. Yeni geldiğinde söylemişimdir. Çok seviyorum bu ayeti. 28. ayet. Yuhanna 10 ayet 28 ve 29. ayetler. Orada bakın ne diyor sevgili kardeşler. Onlara sonsuz yaşam veririm diyor, değil mi ayet aç. Sonra ne diyor?
Asla mahvolmayacaklar.
Bunu çizer misiniz lütfen? Asla sözünü. Asla. Never and never. Asla. Asla ve asla. Devam et.
Onları hiç kimse elimden kapamaz.
Bakın ne diyor? Elinden değil, elimden diyor. Elimden kapamaz. O zaman diyebilir miyiz? Benim sonsuz yaşamım kimin elinde Enver? Rabbin elinde. Peki benim sonsuz yaşamım Rabbin elindeyse şunu diyebilir miyiz? O zaman benim sonsuz hayatım benim Rabbi nasıl tuttuğuma değil, Rabbin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Amin. Rab beni tuttuğu için kaybolmaz bir yaşam. Hamdolsun. Ve ondan sonra bakın ne diyor? İkinci bir çift dikiş diyoruz ya, bir başka daha güvence veriyor. Devam edin 29'u.
Onları bana veren babam her şeyden üstündür.
Amin. Her şeyden üstündür. Altını çizin. Sonra bakın neden? Üstün olmasının getirdiği sonuç ne? Onun üstün olmasının getirdiği sonuç?
Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.
Daha ne olsun ya? Rabbin elinden kimse kapamaz ve babanın elinden kimse kapamaz. Demek ki bu kadar emin ellerde bizim sonsuz hayatımız. Şimdi değerli kardeşler o zaman diyebilir miyiz? Güç, yetki kimin elinde? Rabbin elinde. Yani onun sözünde güç nereden geliyor? Rabbin sözünden geliyor hamdolsun. O gücü bize veriyor iman ettikten sonra ama bu güç, elimizde var olan bu güç sayesinde de daha da yenilenmeye, daha da güçlenmeye devam edebiliyoruz. Bakın Rabbin sözünün neden güçlü olduğunu söylüyorum. Hatırlayın ben burada zaman zaman hep dile getirdim. Rabbin sözünün ne kadar güçlü, ne kadar etkili olduğunu defalarca burada dile getirdim. Bakın bu olaya baktığımız zaman, lütfen bakabilir misiniz 32. ayete, Matta 8:32. Şimdi oradayız, Matta 8. bölümdeyiz. Oraya kurdele koyun, kaybetmeyin orayı. Çünkü oradaki ayetler içerisinde konuşmamızı sürdüreceğiz. Ne diyor değerli kardeşler? Bakın lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Okur musun lütfen? Evet.
İsa onlara gidin dedi.
Bakın dur bir dakika. İsa ne dedi? Ne yaptı İsa? Konuştu mu? Gidin dedi, konuştu. Şimdi konuştu. Ne oldu? Gidin dedi. Söz adamların içine girdi. Doğru mu? Şimdi söz adamların içine girince bir şey oldu. Ne oldu? Devam et.
Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler.
Bakın, domuz kötü ruhların, cin olarak ifade ettiğimiz kötü ruhların, Adamın içinden çıkmasını sağlayan faktör ne? Rabbin sözü. Peki onlar niye gitmek zorunda kaldılar? Ha? Gidin dedi. Ama Rabbin sözünün özelliğini düşünün birazcık. Ha, ne söyle bir daha? Git var ama Rabbin sözünün bir özelliği var. Rabbin sözü güçlü ama bir özelliği var. Bakın, yaratılışın ilk başına bakın. Yaratılışta ne diyordu? Hatırlayın, ben burada yeri geldiğinde söyledim. Dedi değil mi? Yaratırken dedi, ol dedi, ol dedi, ol dedi. Nasıl ki bakın, ol deyince ne oldu? Önce ışık olsun dedi Tanrı. Doğru mu? Işık olsun dedi. Işık oldu mu, olmadı mı? Oldu. Demek ki ol sözü dünyamıza girdi, dünyamızı aydınlattı. O zaman diyebilir miyiz? Aynı söz adamların içine girdiğinde karanlık olan kötü ruhlar Rabbe ait olan yerde kalamazlardı. Yani ışığın olduğu yerde karanlığa yer yok. Bu müthiş bir şey. Işık neyin simgesi? Tanrı'nın simgesi. Sözün simgesi. Söz yüreğe girdi, karanlık olan şeytanın ordusuna ordusunun yönetimi altında olan, kontrolü altında olan kötü ruhlardan, o karanlık ruhlardan adamların kurtulmasını sağladı ve çekip gittiler değerli kardeşler. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Rabbin çocukları mıyız? Evet. Peki iman ettikten sonra ne oluyor? Yeniden doğuyoruz değil mi? Yeniden doğduktan sonra ne oluyor? Yeniden doğduktan sonra ne oluyor? Evet, yeniden doğuyoruz ve yeni bir yaratık oluyoruz, değişim oluyor ama bir şey daha oluyor. Kutsal Ruh insan yüreğinde konut kuruyor. Ruh buraya yerleşiyor. Bakın bu çok önemli. Tanrı'nın ruhu içimize konut kuruyor. Bunu ben söylemiyorum. O zaman şöyle mantıklı olarak düşünün. Tanrı'nın ruhu burada. Şeytanın ruhu da burada olabilir mi? Bakın neden olamaz? Karanlığın simgesi, karanlık. Günahın getirdiği bir sonuç var, karanlık. Karanlığın olduğu yerde, değerli kardeşler, ya da ışığın olduğu yerde karanlık barınabilir mi? En basiti, kapatıyoruz karanlık, açıyoruz ışık. Işık daha güçlü. Bakın, lütfen açabilir misiniz? 1. Korintoslar mektubu, Pavlos çok net bir şekilde önümüze koyuyor. 1. bölüm. Korintoslar mektubu ilk bölüm. 6. bölüm. 1. Korintoslar 6. bölüm. 19. ayette. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Ve devam ediyor çok güzel. Kendinize ait değilsiniz. Bakın değerli kardeşler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Kim bize sahip? Allah'ın ruhu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eğer bedenlerimiz Rabbe aitse, benim hayatım Rabbin elindeyse, kötü ruhlar olarak ifade ettiğimiz cinlerin, değerli kardeşler, Tanrı çocuğunda nasıl barınabilir? Allah aşkına söyleyebilir misiniz bana? Nasıl barınabilir? Barınsaydı o adamlardan orada kalmaya devam ederler. Bu kadar açık, bu kadar net. Mümkün değil. Çünkü Tanrı'nın ruhu içimizde yaşıyor sevgili kardeşler. Gerçekten yaşıyor. O nedenle Tanrı yine Pavlos, haberci Pavlos aracılığıyla şu gerçeği açıkça vurguluyor. Onun tapınağı olduğumuz için, Tanrı'nın tapınağı olduğumuz için yine haberci Pavlos çok net bir şekilde aslında bu sefer eski antlaşmadan bir ayet okuyacağım. Pardon. Hezekiel. Bakın Hezekiel peygamber 37. bölümde. Hezekiel 37'de. Hezekiel 37'ye baktığımız zaman Orada bu gerçeği o kadar güzel söylüyor ki, Rabbin tapınağı olduğumuz için, o kadar güzel vurguluyor ki, o kadar sade bir şekilde önümüze koyuyor ki, diyor ki 37. bölümün 27. ayetinde. Bakın ne diyor? Konutum aralarında olacak. Ya Rabbin konutu insan iman edenlerin arasında nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ancak ruhu aracılığıyla, değil mi? Ruh nerede? Ha? Yüreğinde. Doğru mu? Gittiğin her yerde o zaman Tanrı seninle mi? Evet. Ruhu aracılığıyla seninle olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor. Konutum aralarında olacak. Bak şimdi ne diyor? Bundan dolayı ben onların arasında olduğum için, onların yüreklerinde konut kurmuş olduğum için bakın ne diyor? Çok güzel bir ifade. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Amin. Onlar da benim halkım olacak. Şimdi o zaman soralım. Neden değerli kardeşler? Neden iman eden kişi Tanrı'nın halkının bir parçası oluyor? He? Amin. Başka? Evet, çok güzel. O zaman diyebilir miyiz? Bakın Koloseliler 1. bölümü açalım. Bunu çok güzel açıklıyor Koloseliler mektubu. Koloseliler mektubu 1. bölüm, Koloseliler 1, 13. ayet sevgili kardeşler. Koloseliler 1, ayet 13. Ne diyor bakın. Ne diyor?
O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğini aktardı.
Amin. Neden sorusuna yanıt veriyor mu? Çok net bir şekilde veriyor değil mi? Demek ki biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu ve sözü aracılığıyla yeniden doğduğumuz için daha önce şeytanın egemenliği altındayken Tanrı'nın egemenliği altına girmiş oluyoruz. Tanrı'nın egemenliği altına girmiş olduğumuz için değerli kardeşler biz Tanrı'nın halkı olarak varlığımızı sürdürebiliyoruz değerli kardeşler. Yeni doğuş sonrası karanlığın egemeni olan şeytanı geride bıraktığımız için artık yürekte karanlığın egemeni olan iblisin gücü yok. Tanrı'nın ruhunun gücü bizde, hamdolsun. Evet, o yüzden karanlık ve ışık birbirleriyle örtüşmediği için, Tanrı'nın ruhu içimize girmiş olduğu için ve içimize yaşıyor olduğu için artık kesinlikle karanlık bir güç yürekte paydaş olamaz kesinlikle. Onun için bakın haberci Pavlos ne kadar güzel söylüyor. 2. Korintoslar mektubunu açalım. Yani bunu çok önemli gördüğüm için söylüyorum değerli kardeşler. Emin olun bunu söylemek istiyorum. Sizleri birazcık teşvik etmek. Biraz da Rabbin yaptığı bir iş var çarmıhta ve onun aracılığıyla sahip olduğumuz bir değer var. O değer aracılığıyla nasıl bir konumda olduğumuzu bilmek için, anlamak için ben bunu özellikle öne çıkartıyorum. 2. Korintoslar mektubu 6. bölümde. 15. ayet. Ne diyor bakın Pavlos ne güzel bir soru soruyor. Aslında aynı soruyu biz de sormamız lazım. Madem ki ışığa aitiz, madem ki ışığın çocuklarıyız, madem ki Rabbin ruhu yüreğimizde konut kurdu, o zaman şu soruları soralım. Ne diyor abi orada? Doğrulukla fesadın, değil mi? İkinci Korintoslar 6.15'te. Doğrulukla fesadın, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir?
Çünkü evet. Doğrulukla fesadın... Ha.
Doğrulukla fesadın, bu bir. İkincisi?
Ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir?
Bakın soruyu görüyor musunuz? Karanlıkla ışığın bir paydaşlığı olabilir mi? Doğrulukla fesadın bir paydaşlığı olabilir mi? O zaman bakın devam ediyor az önce okuduğun gibi. Tanrı'nın tapınağıyla diyor putlar uyuşabilir mi? Yani bir yerde Tanrı'nın ruhunun bizde olduğunu söylüyoruz. Öbür taraftan da şeytanın o kötü ruhları ona hizmet eden kötü ruhların da bir imanlı da olabileceğini söyleyenler var. Değerli kardeşler olamaz kesinlikle. Bu mümkün değil. Onun için Pavlus diyor, bir paydaşlı olabilir mi? Ondan sonra ne diyoruz? O da diyor ki kesinlikle hayır. Neden hayır? Bakın şimdi devam ediyor. Ayeti devam edin. Ne diyor? Ondan sonrasını devam et.
Mesih'le Belial uyum içinde olabilir mi?
Yok, devam et putlardan sonrasını.
Tamam.
Putlarla uyuşabilir mi?
Uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız.
Bunu altını çizin. Neden uyuşma olmaz karanlıkla ışık? Çünkü Recep Tanrı'nın tapınağıdır, Tanrı'nın çocuğu. Amin diyelim mi buna? Amin. Bizim bedenlerimiz Allah'ın tapınağıdır. Amin. Karanlık, karanlığın egemenliğinden kurtulup Tanrı'nın egemenliğine aktarılmış olduğumuz için Tanrı'nın ruhu içimizde yaşıyor. Amin. Onun için kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Eğer sonuç buysa, o zaman Yuhanna'nın ilk mektubuna götüreceğim sizi. Eğer sonuç buysa, değerli kardeşler, bakın Yuhanna'nın ilk mektubu, o Yuhanna'nın söylediği sözleri bizler kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yuhanna'nın ilk mektubu 5. bölüm. 18. ayet. Ne diyor Aytaç?
Tanrı'dan doğmuş olan, olanın günah işlemediğini biliriz.
Evet, devam et.
Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur.
Bir dakika. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur. Kimi korur? Tanrı çocuğunu korur. Sonra ne diyor?
Onu korur ve kötü olan ona dokunamaz.
Amin. Bak, bunu altını çizin. Kötü olan, yani kötü ruhlar, cinler, neyse o kötü varlıklar, hiçbiri Tanrı çocuğuna dokunamaz. Bu çok net ve açık. Ben söylemiyorum. Tanrı'nın sözü bize bu güvenceyi veriyor. Önümüze net bir şekilde koyuyor değerli kardeşler. Demek ki neden sorusunu sormak gerekiyor. Neden dokunamaz? Güzel bir soru. Neden dokunamaz? O zaman bence şu soruyu sormak lazım arkasında. Neden dokunamaz? O zaman şunu soralım. Bizi koruyan kim? Ha? Recep mi sizi koruyor? Hatun mu sizi koruyor? Aytaç mı sizleri koruyor? Ben sizler için dua ediyorum, o kadar. Ama koruyan kim? Bakın, evet, bunu netleştirmek açısından 1. Petrus mektubunu açın. Petrus'un ilk mektubu. Petrus'un ilk mektubu, lütfen 1. bölüm, pardon, Petrus'un ilk mektubu, zamandan dolayı hızlı hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın. Petrus'un ilk mektubu, 1. Petrus mektubu, 1. bölüm, 5. ayet. Bu iman sayesinde sözüyle devam edin lütfen. İman sayesinde ne diyor Aytaç? İman sayesinde sonlara doğru.
Evet, tamam.
Sonlara doğru.
İman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.
Amin. Amin. Amin. Demek ki beni koruyan Tanrı'nın gücü. Kutsal Ruhu aracılığıyla, Rab Tanrı'nın gücü aracılığıyla korunuyorsunuz. Amin. Amin diyebiliriz, değil mi? Gerçekten amin diyebiliriz. Rab harika bir Rab. Şimdi şöyle diyebiliriz. İşte Rabbin sözü ne kadar güçlü diyoruz ya. Bu yüzden diyebiliriz ki her zaman vurguladığım gibi yaratma 1, yenileme 2, tazeleme 3, değiştirme 4, geliştirme 5. Nerede? Değişmeyin ama değiştiren Tanrı'nın sözünde. Demek ki Tanrı'nın sözü geliştiriyor, büyütüyor, eğitiyor, değil mi? Değiştiriyor. Yeri geldiğinde de eleştiriyor. Doğru mu? Amin diyebilir miyiz buna da? Çünkü gerçekten değerli kardeşler, elimizdeki sözün değerini, önemini, kıymetini bilerek adımlarımızı atalım değerli kardeşler. Demek ki şöyle diyebiliriz. Bu da bize İsa Mesih aracılığıyla neler yapabileceğimizi gösteriyor. Bakın, biz eğer Kutsal Ruh'un yönetimi altındaysak, eğer Romalılar mektubu 8. bölümde de ifade ettiği gibi, eğer Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa diyor, 8. bölüm 9. ayette, Eğer Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa ruhun denetimindesiniz. Ruhun denetimindesiniz. Kötü ruhların değil. Değerli kardeşler. Şimdi diyebilirsin ki Tanrı'nın çocuğu olarak ya ben kötü ruhların denetimi altında değilim. Tamam, katılıyorum. Kötü ruhların denetimi altında olmayabilirsin. Ama benliğin, bakın bu çok önemli. Benliğin denetimi altında olabilirsin. Ya da günahın denetimi altında olabilirsin. Yani sana, günah sana yön verebilir. Ya da senin benliğin sana yön verebilir. Evet, Tanrı çocuğunda kötü ruh yok. Ama benlik her zaman var. Eski benlik, değil mi? Üzeri bastırılmış vaziyette birazcık fırsat bulduğu zaman kafasını çıkartıyor. Ve harika bir şekilde varlığını, gücünü hayatımızda gösterebiliyor değerli kardeşler. O yüzden Galatyalılar 5. bölümdeki şu sözleri hatırlayın. Benlik dediğin zaman ne geliyor? Orada benliğin işleri bellidir diyor. Galatyalılar 5'te. Benliğin işleri belli. 19. ayette. Benliğin işleri belli. Diyor ki düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular. Görebiliyor musunuz? O zaman ne diyebiliriz? Bunlar güzel tutkular mı? Değil. O zaman diyebilir miyiz? Evet. Sen kötü ruhun denetimi altında olmayabilirsin. Ama bu tür bağlarla bağlı olabilirsin. Yani acımasızlık, çekişme, kıskançlık, öfke dediğimiz bu olgular değerli kardeşler sende egemen olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Bunlardan kurtulup Rab'de daha verimli, daha etkin olmak istemez misin? Tabii karar senin. Rab seni tüm bunlardan özgür edip etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmak istiyor. Değerli kardeşler, gerçekten harika bir Rabbimiz var. Bunu açık bir şekilde bir kez daha söylüyorum ve şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ölülerin yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Nedir ölü? Mesih. Çünkü niye bunu söylüyorum? Onu da kafadan söylemiş olmayayım. 1. Yuhanna mektubu 5. bölümde 1. Yuhanna mektubu 5. bölümde 12. ayette diyor ki kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Bulunmayan da yaşam yoktur diyor. Demek ki İsa Mesih bir kişideyse ruh aracılığıyla o kişide yaşam vardır. Ama bir kişi Mesih'te değilse yeni yaratık olmadığı için Tanrı'nın çocuğu olmadığı için ruhsal kapsamda ölü. Tanrı'yla bağlantı yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu insan adım adım adım adım aslında cehenneme giden bir yolda ilerliyor. Ama biz kurtulmuş olanlar cennete doğru giden bir yoldayız. Doğru mu? Bu kadar basit. O açıdan değerli kardeşler bu ifadeyi kullandım. Ölülerin bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kurtulanların sayısı hakikaten az denecek kadar az. Her zaman söylüyorum Almanya'da bile %3 olduğunu söylüyorlar. Wie der geboren Christ. Yeniden doğmuş imanlı. %3 çarp 3 ile 3 kere 8 24 2 milyon 400. Yani 3 milyona yakın yeniden doğmuş imanlı var. Bu kadar açık bu kadar. Ama diğerleri ruhsal kapsamda ölü. İsim taşıyorlar Hristiyan ismini. Hristiyan. Ama İsa ile ilişki yok. Bağlantı yok. Ama düşünce de var ama bu buraya inmemiş. İnmediği için yeniden doğuş olmamış değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz İsa Mesih o kişiyi özgür etmedikçe umut kesinlikle kurtuluş için umut yok değerli kardeşler. Şimdi bu olayda da olduğu gibi İsa davetsiz olarak geliyor değil mi? Ama bakın günahın denetimi altında olan benlik ne yapıyor? Karşı duruyor değil mi? Direniyor. Tıpkı Gadaralılar gibi. Bakın ne okuduk? Gadaralılar nasıl davranıyor? İsa'nın yaptıkları karşısında sevinç içerisinde çığlık atmaları gerekirken, sevinmeleri gerekirken bakın ne diyorlar? 34. ayete bakın. Matta 8:34'te ne diyor? İsa'nın bu davranışından dolayı kenti terk etmesini söylediler. Hoşlarına gitmedi. Değerli kardeşler. Bana göre var ya, bu en can alıcı nokta, en acı verici nokta bu. Demek ki diyebilir miyiz? Aslında Rab Tanrı tüm canların kurtulmasını istiyor ama insan dirsek çeviriyor. İnsan istemiyor. Zorlayan bir Tanrı değil. Ama Tanrı istiyor. 33 ayet 11. Kötü kişinin ölümünden zevk almam ama kötü kişinin kötü yolundan dönüp yaşamasından zevk alırım. Ezberlediğim bir ayet, çok seviyorum. Harika, müthiş bir ayet. Rab herkesin kurtulmasından yana. Gadaraların da kurtulmasını istedi Tanrı. Ama onlar ne yaptılar? Domuzlar onlar için daha kıymetliydi. Varlık, mal, mülk. Çünkü telef oldu. Hatta Markos'ta 2000 civarında olduğunu söylüyor domuz sürüsünün. 2000 civarında domuz, değerli kardeşler. Telef oldular, boğuldular, yok olup gittiler. Ama onlar domuzlardan yana seçimini yaptılar değerli. Birazcık sert oluyor ama maddi yön onlarda daha çok ağır bastı değerli kardeşler. Ama Rabbimiz hamdolsun ki insanın yaşamasından yana, insanın kurtulmasından yana. Neden? İnsan hayvandan daha değerli, değerli kardeşler. Onun için bakın, şu soruyu sorduğum zaman size, öncelikle, bu domuzlara sığınmasına neden izin verdi Rab Tanrı? Yani neden domuzlara izin verdi? Yani cinleri o domuzlara göndermeden yok edemez miydi? Rab Tanrı yok edemez miydi? Onları yok edemez miydi? Yok edebilirdi. Neden domuzlara gönderdi? Ha? Bakın burada iki şey söylemek istiyorum. Neden gönderdi? Bir, bu hayvanlar kim? İnek değil, kuzu değil, keçi değil. Yani murdar hayvanlar değil. Yani bu saydığım hayvanlar murdar hayvanlar değil. Ama domuz ne? Leviler 17. bölüme baktığımız zaman bakın orada çok net bir şekilde 11. bölüm, Leviler 11. bölüm 7. ayet. Leviler 11:7'de diyor ki domuz sizin için kirli sayılır. Nokta. Domuz sizin için kirli sayılır diyor. Demek ki murdar bir hayvandı. Bu birinci nokta. Bunu görmemiz lazım değerli kardeşler. Ve burada şunu da söylemek bence çok çok yerinde olur değerli kardeşler. Şimdi eğer hani söyledik ya bu bölgede kimler yaşıyordu? Uluslardan, hani Yahudiler vardı ama yoğunluk olaraktan uluslardan insanlar yaşıyordu. Çünkü uluslardan insanlar yaşamıyor olsaydı orada domuzlar olmazdı. Çünkü murdar hayvanlardı bunlar. Doğru mu? Demek ki orada uluslardan Yahudi olmayan halklar da olduğu için değerli kardeşler orada domuzları, domuz güdücülüğünün mümkün olduğunu görebiliyoruz. Bu çok net ve açık değerli kardeşler. Demek ki burada ikinci nokta olarak şunu düşüneceğiz. Birinci nokta, bu hayvanlar murdar hayvandı. Bir. İkinci nokta sevgili kardeşler, Rab Tanrı kötü ruhları domuzlara göndermekle sadece bakın, sadece o adamları kurtarmış olmadıysa, aynı zamanda da o yöreyi kötü ruhlardan kurtarmış oldu. Diyebilir miyiz bunu? Neden? Şimdi bakın, neden sorusunu en güzel yanıt yine kutsal kitap veriyor bize. Şimdi bakın, bir kötü ruh, bir beden, bir bedene girmedikçe, bir bedende yer almadıkça varlığını sürdüremiyor. Yani ne zaman varlığını etkin bir şekilde sürdürüyor? Yani sana yani insanlara zarar verebiliyor. Bir bedende yer aldığı zaman, bir bedene yerleştiği zaman. Yani beden olmadan varlıklarını sürdüremiyor bu kötü varlıklar. Neden? Bakın, açın lütfen Matta 12. bölüm. Matta 12. bölüm. Matta 12 ayet 43. Matta 12 ayet 43. Ne diyor?
Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlere dolanıp huzur arar. Ama bulamaz.
Bak, huzuru dışarıda bulamıyor. Huzur nerede? Bir bedene, ya hayvan olur ya da insan olur. Hiç fark etmez. Bir bedene ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Çok net ve açık. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde, hani boş dolaşarak, kurak yerlerde dolaşıp huzur arar ama bulamaz. Yanıtı aldık mı? O zaman diyebilir miyiz? Eğer Rab İsa Mesih onları domuzlara göndermeseydi, onlar ortalıklarda dolaşacaklardı, beden arayacaklardı, başka bedenler. Ve oradaki halkın bazı insanların içerisine gireceklerdi. Ve demek ki bu neyi gösteriyor? Rab aynı zamanda, evet, aynı zamanda insan canına vermiş olduğu değerden dolayı. Yani insan ne diyor? Hayvanı yarattı diyor Tanrı, değil mi? Yaratılışta. Ama insana gelince ne diyor? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Bu çok önemli. Doğru mu? Kutsal, değerli. Biz Tanrı suretinde yaratıldık. Değerli kardeşler. Hayvandan çok daha değerliyiz. Bu bizi mutlu etsin, bu bizi sevindirsin değerli kardeşler. Onun için hem murdar hayvanlardan temizledi, hem de insanları korumuş oldu. Onları da kurtarmış oldu. Şimdi ortaya çıkan ilk tablo bu. Şimdi bir ilave düşünce daha yapacağım ve noktalayacağım yavaş yavaş. Şimdi bir sonraki bölümde, yani biz şimdi 8. bölümdeyiz değil mi? Matta 8'deyiz. Bir sonraki bölüm Matta 9. bölümde. Şimdi Matta 9. bölüme baktığımız zaman orada bir felçli var. Felçli bir hasta. Onun iyileştirilmesi olayı var. Ve orada gerçekleşen durumu biz burada da net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. İsa felçli adama şifa veriyor. Bakın ne oluyor şifa verdikten sonra? 6. ayeti okuyabilir misiniz? 9. bölüm Matta 9 6. ayet. 9-6 ne diyor? Felçli şifa bulduktan sonra ne diyor İsa felçliye?
Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahlarını bağışlama yetkisine sahip evet. olduğunu bilesiniz diye.
Evet.
Sonra felçliye kalk yatağını topla evine git dedi.
Ha, bakın yatağını kalk topla git dedi değil mi? Konuştu. Şimdi yatağını ne yaptı? Kalkıp toplayıp devam edince yürümeye devam edince... Sonraki ayete bakın, 8. ayete bakın lütfen. 8. ayete ne oluyor? Bu durum sonrası ne oluyor?
Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle yetki veren Tanrı'yı yüceltti.
Bakın, onun kalkıp yürümesi Tanrı'yı yüceltmelerine neden oldu değerli kardeşler. O zaman bu neyi gösteriyor? O felçli adamın kalkıp yürümesi günahından kurtulduğunu gösteriyor. Şimdi aynı şekilde adamların kötü ruhlardan kurtulmuş olması neyi gösteriyor? Aynı durum. Adamların gerçekten de günahlarından kurtulduğunu ve yepyeni yaşamın sahibi olduklarını net bir şekilde görsel olarak da bir açıklaması olduğunu düşünüyorum. Yani onun için değerli kardeşler o felsefe adamın kalkıp gitmesi, insana onu görmesi evet değişim gerçekleşti bunu fark ettiler. Adamların da kötü ruhların çıkıp gitmesi, domuzlara girip de domuzların telef olması, o halkın gözünde, o insanların, o iki adamın, o iki cinli adamın kurtulduğunu bir kanıtıydı. Yani görünür bir göstergesi. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Şimdi ne dedim? Son olaraktan şunu söylüyorum. Gadaraların durumu, en acı olan nokta bu. Gadaraların durumu değerli kardeşler. Şimdi son ayetine bakıyoruz. Ne dedik 34. ayette? Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardı. Sonuç bu mu olması lazımdı? Sonuç bu olması mı gerekiyordu değerli kardeşler? İsa'yı istemediler. Yalvardılar İsa çekip gitsin diye. Ve ne yazıyor biliyor musunuz? Bakın kutsal kitaba. İsa Mesih'in bu bölgeye bir daha gelmediğini görüyorsunuz. Bu Gadara bölgesine bir daha İsa hiç gelmiyor. Demek ki bakın fırsatları insan ne kadar kolay bir şekilde kaçırabilir görebiliyor musunuz? Kurtulma fırsatı varken dirsek çeviriyorlar ve artık bir daha İsa'nın oraya hiç uğramadığını kutsal kitaptan anlıyoruz değerli kardeşler. Onun için burada çok güzel, harika bir şey var değerli kardeşler. Evet, adamlar kurtuluyor. Ondan sonra ama adamlara bir sorumluluk veriyor. Kurtardıktan sonra. Şimdi bize de aynı sorumluluğu verdi Rab. Bizi kurtardı, bize bir sorumluluk verdi. Doğru mu? Ne sorumluluğu verdi bize? Amin. Bu adamlara ne sorumluluğu verdi? Bakın ne okuyun lütfen. Beşinci Matta buna değinmiyor ama Markos 5'i açın. Markos 5 ayet 19. Markos 5 ayet 19. Markos 5
ama İsa adama izin vermedi. Ona evine yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, nasıl sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.
Anlat. Amin. Bakın değerli kardeşler, harika bir şey. Diyorum ki tanıklık nedir? İşte budur tanıklık. Kurtuluşun getirdiği sonuç, Recep'e verdiği sorumluluk, sizlere verdiği sorumluluk nedir? Kurtuluşu başkalarına anlatmak. Ama nerede önce başlıyorsun? Ne diyor burada okuduk? Rabbin, bak, evine dön diyor. Yani ev halkına. Nerede başlıyor Ayşe? Kendi ev halkında başlıyor. Sevgili hatun. Demek ki ilk haberi kendi ev halkımızın içerisinde anlatacağız ki hamdolsun ben seviniyorum. Üç çocuğum da iman ettiler. Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Sizler de sevinin. Sevgili Ateş ve Ayşe. Bu çok süper bir şey. Dua edin. Bizim hatun kardeşinde bir kızı var Yasemin. Onun için de dua edin. Rab bir şekilde hatunun hayatıyla birçok şeyi görüyor, anlıyor. Rab onu sağlayacaktır mutlaka. Çünkü kurtuluştan yana, kurtulmasından yana, ama bu haber evde başlıyor. Dışa doğru yayılıyor. Değerli kardeşler. Ama bu halk domuzları tercih ettiler. Kaybolan oğul biliyorsunuz domuzlarla beraber yaşamayı tercih etti. Ne acı verici bir şey değerli kardeşler. Ama emin olun, bunu yürekten söylüyorum. Bırakalım. Hani niye bunu söylüyorum net bir şekilde? Bakın bir olay var kutsal kitapta. Bir falcı kızdan söz ediyor. Habercilerin işte Aposta Geçik'te 16. bölümde. Orada çok net bir şekilde bir falcı kadından söz ediyor. O falcı kadının o kötü ruhlardan kurtuluşunu sağlıyor. Kim sağlıyor değerli kardeşler? Baktığımız zaman Pavlos'la Silas. Bakın, şimdi Pavlos'la Silas bunu yaptıktan sonra, çünkü efendilerine çok para kazandırıyordu bu falcı kız. Ama bu kız kurtulunca artık efendileri para kazanamaz oldular. Çünkü para daha önemliydi. Aynı gadarlar gibi. Domuzlar daha önemliydi. Maddiyat daha önemliydi onlar için. Ama bakın ne diyor? Lütfen okuyun bu ayeti. Bunu özellikle bu sabah yazdım. 16. bölüm. Apostolgeşik'te Sekseyn ve Noiseyn. 16-19. Ne diyor? Kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlos ve Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Neden? İşlerine gelmedi çünkü. O kazançlarını kaybettiler değerli kardeşler. Bırakalım dünyasal değerlere sarılmayı. Gelin Rab'be sımsıkı sarılalım ve ona ait olmanın değerini bilerek yolumuza devam edelim.